Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pakeli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 13 Ferverdin 1402, Hicri Gamer'i 11 Ramazan 1444 ve Miladi Takvimle 2 Nisan 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından din alimi Hucetül İslam Kazım-ı Bey ile Ramazan ayının ibadetleri etrafında yapılan röportaj, İran masalları ve efsaneleri, Nur Kapısı ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Amerikan keşif uçağının ülke hava sahasına girmesini önledi. İran ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları yakında bir araya gelecek. Suriye'de yaralanan devrim muhafızları askeri danışmanı şehit oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Siyonist rejimin cinayetine uygun zaman ve mekanda yanıt vereceğiz açıklamasında bulundu. Ve Netanyahu, Suriye'deki saldırıların süreceğini belirtti. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Amerikan keşif uçağının ülke hava sahasına girmesini önledi. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada Amerika'ya ait EP-3E tipi keşif uçağının Umman Denizi üzerinden ülke sınırına yaklaştığı kaydedildi. Açıklamada izlemeye alınan Amerikan keşif uçağının ikaz edildikten sonra rotasını değiştirerek İran sınırından uzaklaştığı belirtildi. Lockheed EP-3E Amerikan Birleşik Devletleri Donanması tarafından kullanılan keşif uçağıdır. EP-3E her türlü hava koşullarında görev yapabilen 4 motorlu, turbopron uzun menzilli, karada üstlenmiş, denizaltılara karşı kullanılan bir uçaktır. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la görüşeceğini belirterek önümüzdeki 48 saatte bu görüşmenin tarihi ve yeri kesinleşecek dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan 1 Nisan Ulusal Bayrak Günü dolayısıyla Tahran'da düzenlenen kutlama töreni sırasında açıklamalarda bulundu. Emir Abdullahyan, aradan geçen 44 yılda ülke düşmanları İran İslam Cumhuriyeti halkına ve İran'ın kutsal bayrağına karşı düşmanlık oluşturma yönünde çok çaba sarf ettiler dedi. Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin istikrarının şifresinin devam eden meşruiyet ve halkın güçlü ve yüksek oyları olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmesinin yeri ve tarihinin belirlenip belirlenmediğine ilişkin yöneltilen soruya Suudi mevkidaşımla görüşeceğim. Önümüzdeki 48 saatte bu görüşmenin tarihi ve yeri kesinleşecek cevabını verdi. Dışişleri Bakanı'nın Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan'la yaptığı son telefon görüşmesinde Ramazan'da yüz yüze görüşme için söz kesildi. Bakan Emir Abdullahiyan 19 Mart'ta Tahran'da düzenlediği bir basın toplantısında bin Ferhan ile bir araya geleceğini belirtmiş ancak tarih vermemişti. Pekin'de 6 Mart'ta başlayan müzakerelerde 10 Mart'ta varılan anlaşma uyarınca iki ülke dışişleri bakanlarının buluşmasını müteakip karşılıklı büyükelçilikleri açıp büyükelçi atayacak. Anlaşmada İran ile Suudi Arabistan birbirlerine egemenliklerine saygı gösterme ve iç işlerine karışmamada mutabık kaldı denilmişti. İran devrim muhafızlarının askeri danışmanı Miqdad Mehkani, Siyonist rejimin Şam'a düzenlediği saldırıda şehit oldu. Siyonist rejim Cuma günü sabaha karşı Suriye'nin başkenti Şam'da bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirmişti. Mehkani, işgalci güçler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanmıştı. Saldırıda İran devrim muhafızlarının askeri danışmanı ve subaylarından olan Milad Haydari de şehit olmuştu. İşgal güçleri son 72 saatte Suri topraklarına 3 kez saldırı düzenledi. Şam yönetimi işgal rejiminin bu saldırılarını şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın iki askeri danışmanının Suriye'de şehit olmasına tepki göstererek bu büyük şehitlerimizin kanı boşa gitmeyecektir dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, devrim muhafızlarının iki askeri danışmanının işgalci güçler tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısında şehit olmasına tepki göstererek bunu Büyük İran ulusunun tekfirci teröre ve sahte Siyonist rejimde dahil olmak üzere bilinen destekçilerine karşı mücadelesinin maliyetlerinin bir parçası olarak gördü. Bu iki şehidin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileyen Kenani, gaspçı Siyonist rejimin Suriye yönelik saldırılarının devam etmesi ve bu ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali, uluslararası düzenleme ve yasaların ihlali ve terörün güçlenmesinin devamıdır dedi. Dışişleri Sözcüsü Kenani, bu şehitlerin kanının boşa gitmeyeceği açıktır ve İran bu tür saldırı ve canice eylemlerin siyasi ve hukuki takibinin yanında sahte İsrail rejiminin devlet terörüne uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkını saklı tutar ifadelerinde bulundu. Suriye'de başkent Şam etrafında bulunan askeri bir üste Siyonist rejimin bombalı saldırı düzenlemesi sonucunda İran devrim muhafızları subaylarından Milad Haydari şehit düştü. Naaşı İran'a getirilen Haydari için Hazreti Rukayye Selamullah Aleyha Türbesi'nde veda töreni düzenlendi. Törene Haydari'nin yol arkadaşları, dostları ve birçok yüksek düzey yetkili katıldı. Haydari'nin kana bulanmış cenazesi dualarla uğurlandı. Devrim muhafızları ordusu Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'e üye bağımsız bir devletin egemenliğine gerçekleştirdiği saldırıları ve ülkenin toprak bütünlüğü ihlalleri yapması karşısında dünyanın sessiz kalmasını kınadıklarını belirterek Haydari'nin şehit edildiği olayla ilgili olarak Siyonist rejimin şüphesiz bu suçun karşılığını alacağını ifade etti. Siyonist rejimin bugün sabah Suriye'nin Humus bölgesine düzenlediği saldırının ardından işgal rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu bu korkakça saldırıların devam edeceğini ifade etti. Netanyahu bu bağlamda yaptığı açıklamada düşmanlarımıza bizi teste ve hataya kalkışmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü iç anlaşmazlıklar tüm cephelerde, her yerde, her zamanda onlara karşı koyma gücümüz, irademizi halel geçirmeyecek diye konuştu. Bir askeri kaynak bugün Sana Haber Ajansı'nın yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Humus'un bazı noktalarına hava saldırısı düzenlediğini, Suriye savunma sistemleri devreye girerek düşmana ait bazı hedefleri imha ettiğini duyurdu. Kaynak saldırı sonucu 5 askerin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiğini kaydetti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın New Jersey eyaleti milli muhafızlarının Kıbrıs'tan Babakan'la anlaşma imzalamasını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Güney Kıbrıs Rum yönetiminin geçen Ekim ayında Amerikan Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu eyaleti ortaklığı programına dahil edilmesinin ardından bu defa da New Jersey eyaleti milli muhafızlarının söz konusu program çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Amerika 2022 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırarak Kıbrıs adasındaki dengeyi Kıbrıs Türklerinin hilafına bozmuştur. Bu son adımlar da Rum tarafını silahlanmaya teşvik etmektedir değerlendirmesine yer verilen açıklamada konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedildi. Amerika'dan bölgenin istikrarını hiçbir şekilde hizmet etmeyen söz konusu politikasını gözden geçirmesi ve Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunması talep edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı. Anavatan ve garantör Türkiye'nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türk'üne asla el uzanamayacağı gerçeğinin Kıbrıs Rum tarafınca idrak edilmesini umuyor, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adım atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu askerlere Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin çağrısı yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır birliklerine seslendi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin ifadesini kullandı. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar Suudi Arabistan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad'ı Mayıs ayında ev sahipliği yapacakları Arap Birliği zirvesini davet edeceği bilgisini paylaştı. Yakın zamanda Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı alan Suudi Arabistan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak olan Arap Birliği zirvesini davet edeceği bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan 3 kaynaktan ikisi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Farhan'ın önümüzdeki haftalarda Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceği ve Suriye Devlet Başkanı Esad'a resmi davetiyeyi bizzat vereceği bilgisini paylaştı. Reuters, iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını yazdı. Konuya ilişkin konuşan Arap Birliği Genel Sekreterlik Sözcüsü Cemal Rushdie, Arap Birliği'nin Arap ülkelerinin ikili ilişkilerinde her adımdan haberdar olmadıklarını söyledi. Rushdie, yapılacağı varsayılan ziyaret hakkında önceden bilgilendirilmemize gerek yok dedi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli doktor Muhammed El Asibi'nin İsrail polisinin kurşunuyla şehit edilmesine protesto etmek için işgal topraklardaki tüm Arap kentlerinde yarın genel greve gidileceği belirtildi. İşgal topraklarındaki Filistinlileri temsil eden Çatı Örgüt Yüksek Arap Takip Komitesi olayın ardından acil şekilde toplandı. Toplantının ardından komiteden yapılan yazılı açıklamada Asibi'nin İsrail polisi kurşunuyla şehit edilmesine protesto etmek için işgal topraklarındaki tüm Arap yerel yönetimleri ve eğitim sistemini de kapsayacak şekilde yarın genel greve gidileceği ifade edildi. Özel eğitim sisteminin ise greve dahil olmayacağı kaydedilen açıklamada çeşitli Arap belde ve kasabalarında bugünden itibaren gösteriler düzenleneceği ve ASİBİ'nin infaz edilmesine ilişkin özel bir soruşturma komitesi kurulması yönünde karar alındığı aktarıldı. Ukrayna ve Donbas'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko son 24 saatte 400 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Konashenko, Rusya ordusunun Donetsk yönünde 210'dan fazla, Krasny Liman yönünde yaklaşık 100, Güney Donetsk ve Zaporijye yönlerinde 40'tan fazla, Kupyansk yönünde yaklaşık 30 ve Kherson yönünde yaklaşık 15 Ukrayna askerini öldürdüğünü söyledi. Donetsk ve Luhansk ve Harkov ve Zaporijye bölgelerinde Ukraynalı 8 keşif grubunun faaliyetlerine son verildiğini anlatan Konashenko, Luhansk ve Harkov bölgesinde Ukrayna ordusu bünyesindeki 6 sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğini sözlerine ekledi. Amerika'nın Oklahoma eyaletindeki eğlence mekanında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre 1 ağır 3 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika'nın farklı eyaletlerini etkileyen hortumlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede hortumlar nedeniyle Tennessee'de 9, Arkansas'ta 5, Indiana'da 3, Illinois'te 4, Mississippi ve Alabama'da 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi. Amerika'nın Orta Batı ve güneyindeki Arkansas, Illinois, Iowa, Wisconsin, Mississippi ve Tennessee başta olmak üzere 8 eyaleti kapsayan geniş bir alanda son 24 saatte 57'den fazla hortum olayının rapor edildiği belirtildi. Arkansas valisi Sarah Huckabee Sanders şiddetli fırtına uyarıları nedeniyle bölgede acil durum ilan etti. Eyalette bulunan Winnie kentinin belediye başkanı Jennifer Hobbs, şehrin doğudan batıya hasar nedeniyle ikiye bölündüğünü belirtti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Fas halkının işgal rejimiyle normalleşmeyi iptalini istemesi üzerine. Çok sayıda Fas vatandaşı Perşembe günü 30 Mart Filistin Toprak Günü dolayısıyla ülkenin başkentinde Siyonist rejim aleyhinde düzenlenen protesto eylemine katılarak bu rejiminin normalleşme anlaşmasının iptalini istediler. Filistin'i destekleme ve Siyonist rejimiyle ilişkileri normalleştirme karşıtı Fas cephesi tarafından düzenlenen eyleme katılanlar İsrail rejimiyle barışın ihanet olduğunu belirterek işgalci İsrail rejimi ve müttefiklerinin cinayetlerini kınadılar. Eylemciler ayrıca işgal rejimi İsrail'in bayrağını ateşe verdiler. Fas halkı şimdiye kadar defalarca sokaklar ve caddelere inerek Siyonist rejim aleyhinde protesto eylemi düzenlemiş, bu rejimin bayrağını ateşe vererek Fas'ın Siyonist rejimiyle normalleşme anlaşmasına karşı olduklarını deklare etmişlerdir. Daha önce Fas Temsilciler Meclisi üyeleri de Siyonist rejimiyle ilişkilerin başlamasına karşı çıkarak bu rejim ile ilişkilerin kurulmasının Filistin halkının mücadeleleri ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için haklarının göz ardı edilmesi anlamına gelmeyeceğini belirtmişlerdi. Fas Barolar Birliği de Dahili kentindeki ulusal konferansın 31.sinde ulusal bir mesele olarak Filistin meselesinin eksenliğine, Siyonist işgalciler ile ulusal mücadele için Filistinlerin haklarını başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve bağımsızlık haklarının altını çizmişlerdi. Fas'ın işgal rejimi ile Aralık 2020'de ilişkileri normalleştirme girişimi, Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın Arap ülkelerinin İsrail rejimi ile normalleşme projesi çerçevesinde gerçekleşti. Trump o dönemde Fas'ın Siyonist rejimiyle ilişkilerini normalleştirme karşılığı, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini bir bildiri yayınlayarak tanıdı. Fas, Kuzey Afrika'da Washington'un müttefiklerinden sayılıyor. Batı ve Siyonist rejimin çıkarları doğrultusunda Amerika'nın bölgesel projelerinde rol ifa etmekte. Fas ve Siyonist rejim 1993 yılında bu rejim ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında Oslo Anlaşması'nın imzalanmasından sonra diplomatik ilişkiler kurmuştu. Ancak 2. İntifada'nın ardından 2000 yılında Fas işgal rejimiyle ilişkilerini kesmişti. 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in işgal rejimiyle ilişkilerini normalleştirdikten sonra Fas da bir kez daha işgal rejimiyle resmi ilişkilerini kurdu. Fas'ın İsrail ile normalleşmesi aslında Filistin ülküsüne yönelik büyük bir ihanet niteliğindedir. Fas hükümetinin bu girişimi ülke halkı, hareketleri ve siyasi partilerinin tepkilerine yol açtı. Filistin için Ulusal Girişim Grubu lideri Abdülkadir el-İlmi bu bağlamda şöyle diyor. İsrail ile ilişkileri normalleştirmek sadece Filistin meselesine zarar vermiyor, Fas'ın varlığı, toprak bütünlüğü, toplumun bütünlüğü, güvenlik ve istikrarını da riske atıyor. Fas ve Siyonist rejimin ilişkilerinin normalleşmesi ve bu rejim ile imzaladığı askeri ve güvenlik anlaşmaları komşusu Cezayir'in derin endişelerine yol açmıştır. Bilindiği gibi Cezayir ile Fas'ın ilişkileri oldukça gergindir. İki ülke arasındaki gerginlik, Fas'ın Siyonist rejim ile normalleşmesi ve Cezayir'e karşı hasmane yaklaşımının ardından daha da tırmanmıştır. Rabat ile Tel Aviv arasında askeri ve güvenlik alanlarında iki anlaşma imzalandıktan sonra Cezayir yetkilileri bu girişimi Siyonist rejim kendilerine karşı Fas'a bir nevi askeri ve güvenlik yardımlarının sunulma ihtimalini güçlendireceğini düşünüyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebboune da Fas ile Siyonist rejim arasında yapılan anlaşmadan üzüntü duyduğuna temasla Cezayir'i Fas tarafından tehdit edilmesinin utanç verici olduğunu kaydetmişti. Fas ile Siyonist rejim arasındaki anlaşmaların hayata geçirmesi Cezayir'in güvenliği için tehlikeli jeopolitik sonuçlar doğurmaktadır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise bölge gelişmeleri işgal rejimini derinden endişelendiriyor başlığı altında. Bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler işgalcileri Arap ülkeleriyle normalleşme sürecini etkileyeceğinden endişelendiriyor. İşgalci rejimin Filistin'in kutsal mekanlarına yönelik saldırganlığının yoğunlaşmasının ardından durumu değerlendiren birçok Siyonist analist ve uzman, mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da yeni bir gerilimin patlak verme ihtimalinin çok yüksek olduğuna, bunun İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkilerine gölge düşürebileceğine inanıyor. Bu bağlamda rejim medyası çok sayıda Arap ülkesinin İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadığını, ancak meselenin bununla da bitmediğini ve bu ülkelerin İsrail'e yaptırım uygulayıp büyükelçilerini çağırabileceğini bildirdi. İsrail medyasında yayınlanan analizde belki de durum kötüye gider ve ikinci intifada dönemine benzerse Tel Aviv'le uzlaşan Arap ülkeleri İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesebilir. Bu durumda İsrail bölgede yeniden yalnız kalacak ve bunun nedeni İsrail makamlarının İsrail'in çıkarlarıyla çatışan ve istikrarını tehdit eden politikalardır yorumuna yer verildi. Siyonist İsrail Kanal 12'nin web sitesinde El Fode ve Rui Kaprek imzasıyla yayınlanan yazıda Suudi Arabistan ile anlaşmaya varmak için birçok çaba sarf edildi ancak bazı Arap ülkeleri ile normalleşme anlaşmalarının imzalanmasının ardından Filistin konusunda hiçbir gelişme yaşanmadı. Benjamin Netanyahu liderliğinde aşırı sağcı bir kabinenin kurulmasıyla birlikte Filistinlilere yönelik şiddet arttı. Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonların tırmanması ile Filistinlilere karşı ırkçı yasaların çıkarılmasına tanık oluyoruz. Bu İsrail'in bölgede Arap ülkeleri ile ilişkilerine tehlikeli darbe vurabilecek bir konudur. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin iptal edilmesi, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin Arap ülkeleri tarafından yaygın şekilde kınanması, Havara bölgesinin yapılan baskınların ardından Fars Körfezi'nde kıyısı olan Arap ülkelerinin Filistinlere yaptığı yardımlar, İsrail heyetlerinin Arap ülkelerine girişlerinin durdurulması, İsrail ile bu ülkeler arasındaki savunma ticaretinin durdurulması, normalleşme projesinin zayıfladığının göstergeleri olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Faslı yetkililer İsrail'li bakanlarla görüşmeyi erteledi. Faslı yapılması planlanan El Nekab konferansını bilmeyen bir tarihe kadar erteleme kararı aldı. Ürdün parlamentosu İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini talep etti. Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde İsrail makamlarının davranışlarını ve Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Bunlar İsrail'in eylemlerine bölgeden gelen tepkilerin sadece küçük bir örneğidir. Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmeyi durdurmaya çalıştığını kanıtlıyor. Tel Aviv'in bölgedeki konumunu ciddi şekilde zedeleyen bu konu, hatta Arap ülkeleri İsrail ile normalleşme sürecinin devam etmesinin meşruiyetlerini zayıflatacağından endişeli. Zira Arap halkları genellikle İsrail ile uzlaşmayı kabul etmiyor. İç Güvenlik Konseyi ve İsrail Dışişleri Bakanlığı gerginliğin tırmanmasını engellemek için Ürdün, Mısır ve Filistin özel teşkilatı ile anlaşmaları genişletmeye çalışırken Netanyahu kabinesindeki bakanlar kasıtlı olarak bu anlaşmaları ihlal edecek hareketlerde bulunuyorlar. Bu bakanların sergilediği tavırlar normalleşme anlaşmalarının doğasına tamamen aykırıdır ve onların davranışları Amerika'yı da kızdırmıştır ifadeleri kullanıldı. İki Siyonist yorumcu Riyad'ın nükleer teknoloji elde etme gibi taleplerinin Amerikan tarafından kabul edilmeyeceğini anlamasının ardından İsrail, Suudi Arabistan ile normalleşme fırsatını da kaçırdı. Öte yandan yeni İsrail kabinesinin benimsediği aşırı politikalarla birlikte İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi, Tel Aviv'in Suudilerle normalleşme çabalarına bir başka darbe oldu ve genel olarak Suudi Arabistan ile uzlaşma anlaşması imzalama meselesi artık geride kaldı değerlendirmesinde bulundu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının faziletleriyle ilgili din alemi Sayın Hüccetü'l-İslam Kazimi'nin görüşlerini bugün sohbetimizde sizlerle paylaşıyoruz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyuruyor. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhi'l-Kur'ân huden lin-nâsi ve bayyinâtin minel-hudâ vel-furkân femen şehide minkumuş-şehre felyasumh. Yani oruç tutmanız gereken sayılı günler Ramazan ayıdır. O öyle bir aydır ki insanlar için hidayet olan, hidayet ve hakkı batıldan ayırmanın belgelerini kapsayan Kur'an-ı Kerim onda indirilmiştir. O halde kim bu aya şahit olursa onu tutsun. Ramazan ayında insanlar Allah'ın misafiridirler. İnsanlar ziyafetullah'a davet edilmişlerdir. Bu ziyafet ve misafirliğin bir takım özellikleri vardır ki diğer ziyafetlerde ve misafirliklerde yoktur. Birincisi, bu ziyafette misafirleri ağırlayan bizzat Allahu Teala'dır. Misafirleri bizzat kendisi davet etmiştir. Davet etmekte ne mecburdur, ne böyle bir davete muhtaçtır ve ne de böyle bir davet onun için iftihar ve övgü vesilesidir. Diğer ziyafetlerde genelde bu üç unsur söz konusudur. Ev sahibi ya mecbur kalır ve kendini mecbur hisseder veya böyle bir ziyafete ihtiyaç duyar veyahut en azından böyle bir ziyafet onun için övgü vesilesi olur. Allah-u Teala hakkında bunların hiçbirisi söz konusu değildir. Bu birinci özelliktir. Yani hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hiçbir şeye mecbur edilmeyen ve hiçbir şey onun için övgü vesilesi olmayan böyle bir zat misafirleri ağırlıyor bu ziyafette. İkinci özellik şudur ki misafirler Kadir gecesiyle, Kur'an-ı Kerim'in inişiyle, meleklerin yeryüzüne inişiyle, duaların kabul edilmesiyle, ruhların letafet bulması, asların derdine ortak olma ve azaptan uzak kalma gibi şeylerle ağırlanıyorlar. Üçüncü özellik şudur ki, ağırlama zamanı Ramazan ayıdır. Rivayetlerde açıklandığı üzere bu ayın ilki rahmet, ortası mağfiret, sonu ise mükafattır. Yani Allah-u Teala son kısmında insanları mükafatlandırır. Dördüncü özellik ise şudur. Kadir gecesinde misafirlerin bir yıllık ihtiyaçları temin ediliyor ve yeryüzü meleklerin inişiyle süsleniyor. Beşinci özellik şudur ki bu ayın yemeği susuzluk ve açlıktır. Allah-u Teala susuzluk ve açlıkla insanları temizliyor. Oruç halindeki açlık ne kadar da büyük bir manevi nimettir. İnsan bu durumda alabildiğince Allah'a yakın olmaktadır. İnsan bu durumda olabildiğince Allah'a yakın olmaktadır. Bir rivayette şöyle denmektedir. Kulun Allah indindeki en kötü hali karnının dolu olduğu andır. Bunu insanın kendisi de anlayabilir. Karın doluyken ruhaniyet ve maneviyat az olduğundan manevi idrak ve anlayış tamamıyla yok olur. İnsanı latif kılan manevi anlayış ve idrake hazırlayan, Kur'an'ın kıraatinden ve Allah'ın zikrinden lezzet almasına sebep olan unsur açlıktır. Bir kutsi rivayette şöyle denmektedir: Medine'nin dışından gelen üç kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve alihin huzuruna varmak istiyorlardı. Ancak Medine'ye akşam üzere girdikleri için kendi aralarında şöyle konuştular: Eğer her üçümüz akşamleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve alihin evine hep birlikte gidecek olursak onu rahatsız edebiliriz. Bu nedenle her birimiz bir yere gidelim. Biri ben Peygamber Efendimizin evine gidiyorum dedi. Diğeri ben de Ali'nin evine gidiyorum dedi. Üçüncüsü ise ben de Allah'ın evine misafir olmak için mescide gidiyorum dedi. Ertesi gün her üç gelince birbirine başlarından geçeni anlatmaya başladılar. Birincisi Peygamber Efendimiz beni kendisi için ayırmış olduğu süte ortak etti dedi. Ben de sütümü içip yattım. İkincisi ben de Ali'nin yemeğine ortak oldum. Yemeğimi yiyip yattım. Üçüncüsü ise ben açlık çektim ve uyuyamadım dedi. Bu olay üzerine Peygamber Efendimiz'e şöyle vahyoldu: Misafirimize de ki, açlıktan daha iyi bir ziyafet olsaydı, şüphesiz ondan esirgemezdik. Misafiri ağırlamanın onun karnını doyurmak olduğunu zannetmeyelim. Dolu karın hem bedeni ve hem de ruhu zahmete düşürür. Bu nedenle insan ölümü unutmakta ve kalbinin huşusu, yumuşaklığı ve huzuru kaybolmaktadır. Gerçek şu ki, ne kadar rahmet ve bereket varsa açlık ve az yemededir. Allah-u Teala kuluna orucu farz etmekle ona ihsanda bulunmuştur. Ama bazıları için oruç zordur ve birdenbire yemeği azaltmaya takatı yoktur. Fakat marifet ehli kimseler böyle değildirler. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam Ramazan ayına hitaben şöyle buyurmaktadır: Selam olsun sana ey evliyanın bayramı. Evet, Ramazan ayının ilk günü velilerin bayramıdır. Zira bu günden başlayarak şehvetler ve nefsani istekler azalmakta ve insan huzur bulmaktadır. Sair günlerde daima midemizi düşünmekteydik. Gün ortasında maddiyet peşinde koşuyorduk. Ama Ramazanlıkta günün ortasında Allah'ın zikri ve marifet peşindeyiz. Ramazanlıktan önce karnımızı doyurmak peşindeydik. Ama şimdi ahiret seferi için faydalı şeyler duymak, ilmimizi artırmak, dünün ve bugünün muhasebesini yaparak saadet yolunu öğrenmek düşüncesindeyiz. Hayvani yönlere zaruret miktarınca teveccüh etmek yeterlidir. Açlık ve şehvetten kaçınmak nefsin kemali için faydalıdır. Kısacası dünyevi ziyafetlere hiç benzer yönü olmayan bu ziyafet hakkında ne demek gerekir? Alim olan, gani olan, yaratıcı, baki, aziz Allah, cahil, fakir, fani ve mahluk insanları davet etmiş ve duanızı isticabet ederim. Çektiğiniz her nefese karşılık tesbih sevabı veririm. Uyumanızı ibadet sayarım, dualarınıza lebbeyk derim buyurmuştur. Bu ayda Allah'ın misafiri olduğumuza göre misafirlik adabını gözetmemiz gerekir. Kendimizi önceden hazırlamalıyız. Misafirliğe temiz bir şekilde gitmeliyiz. Haramlardan kaçınmalıyız. Nitekim Şabaniye hutbesi diye bilinen hutbede Hazreti Ali aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e şöyle sormuştur: Ey Allah'ın Resulü, bu ayda amellerin en iyisi hangisidir? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve alih şöyle buyurmuştur: Ey Ebel Hasan, bu ayda amellerin en iyisi Allah'ın haram ettiği şeylerden kaçınmaktır. Evet, oruçlu olduğumuz günle oruçlu olmadığımız gün fark etmelidir. Ramazan öncesi içinde bulunduğumuz durumla Ramazan ayındaki durumumuz fark etmelidir. Bu ziyafetullah'da Allah Teala ile irtibatı devamlı korumak gerekir. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala ile bağlantı aracıdır ki herkesi ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumussiyam kartıyla bu ziyafete davet etmiştir. Bu ziyafete ancak gerçek iman edenler katılabilirler. Bu ziyafete katılmanın şartı sadece aç ve susuzluğa katlanmak değildir. Bir hadisi şerifte şöyle geçer. Gerçek önderlere itaat etmeyen, ailevi konularda kendi eşine karşı iyi davranmayan ve eşinin meşru isteklerini yerine getirmeyen veyahut ana babası kendisinden razı olmayan kimsenin orucu makbul değildir ve ziyafetin kurallarını gözetmemiştir. Allah'ım bizi Ramazan ayının bereketlerinden mahrum kalan kimselerden kılma. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
Kıymetli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayının faziletleriyle ilgili din alemi Sayın Hüccetül İslam Kazimi'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde eski İran'da saraylarda ve halk arasında öykü anlatımı ve nakkallığın profesyonel bir meslek olarak yaygın olduğunu ve böylece büyük öyküler ortaya çıktığını anlattık. Nakkallar ayrıca etnik gelenekleri de korumakla görevliydi. Nakkallar şiirleri ezberledikten sonra başkalarını anlatır ve böylece bu şiirlerin her tarafa yayılmasına imkan sağlarlardı. Yine dedik ki nakkallık ve öykü anlatma mesleği dini nakkallık ve dini olmayan öykülerin anlatımı olan ve daha çok pehlivanlık nakkallığı olarak anılan bir tarz olarak ikiye ayrılmıştı. Pehlivanlık öyküleri anlatılırken nakkal gayet sade ve akıcı ve en ufak bir hata yapmadan öyküyü anlatırken bir hadiseden bir başka hadiseye geçebiliyordu. Nakkal her öykünün başında giriş olarak bir şiir veya bir mizah anlatır ve böylece muhatabının dikkatini öyküye çekiyordu.
Nakkallık öyküleri daha çok hayal ürünü öykülerdi ve dinleyenler de bu noktanın bilincindeydi. Ancak bazen öylesine kendilerini öykünün akışına kaptırırdı ki sanki gerçek bir olayı dinliyormuş gibi olurdu. Gerçekte öyküyü anlatan nakkal ile dinleyici arasındaki ilişki, öğretmen-öğrenci arasındaki ilişki gibidir. Nakkal mesajını anlattığı öyküyle kendisini izlemeye gelen insanlara aktarır, sürekli öykünün akışında yer yer nasihatte bulunur. Bu tür öykü anlatımında dikkat çeken ilginç nokta ise nakkalın öykünün ortasında kaçamak yaparak bazı nasihatleri ve tavsiyeleri gündeme getirmesi, öykü akışını etkilemediği gibi öykünün anlaşılmasını kolaylaştırmasıdır ve dinleyen insanlar nakkalın anlattıklarını daha rahat bir şekilde anlar.
Thank you. Günümüzde nakkallar genellikle kahvehanelerde, meydanlarda ve halkın kalabalık olduğu alanlarda kendilerine özgü bazı gelenekler ve adapla hamaset ve pehlivanlık öykülerini nakleder. Her nakkal yıllarca mürşit denen hocasının gözetiminde eğitim alır ya da yıllarca usta nakkalların meclisinde oturarak öykü anlatımını ve adabını onlardan öğrenir. Nakkalın aynı zamanda zeki olması ve halkın daha çok ilgi duyduğu noktaları çabucak öğrenmesi ve daha sonra kişisel yeteneğini ve yaratıcılığını kullanarak bunları uygun yerde gerekli değişikliği yaparak kullanması gerekir. Nakkallar genellikle ellerine ince bir sopa alır. Bu sopaya talimi, mıtrak veya mıtrakı denir. Nakkal bu sopanın yardımıyla öykünün akışını yönlendirir. Nakkal genellikle tek başına programını icra eder. Yani kendisi hem sunucu, hem aktör ve hem yönetmendir. Nakkal gayet rahat bir şekilde bir karakterden bir başka karaktere geçer ve genel programı ve temayı hiç aksatmadan hemen konuyu değiştirir. Nakkallar aynı sahnede onlarca karakteri canlandırdığı gibi kendisini izlemeye gelen insanları uzun süre eğlendirebilir.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalarken devamını bir sonraki bölüme bırakıyor ve her hafta olduğu gibi şimdi öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde 4 kişinin bir yolda giderken birbiriyle tanıştığını anlattık. Bunlardan biri bir şehzade, ikinci bir bezirganın oğlu, üçüncü güzel yüzlü bir genç ve dördüncü de bir çiftçinin oğluydu. Ancak bu gençlerin dördü de parasız pulsuzdu ve her birinin rızık kazanma konusunda farklı görüşü vardı. Sonunda 4 yol arkadaşı bir kente geldi ve kentin dışında kalmaya ve her gün biri kenti inip rızıktan kendi tabiriyle hareket ederek o günün gerekli erzakını temin etmeye karar verdiler. İlk gün çiftçinin oğlu kente indi ve bileğinin gücü ve emeğiyle biraz para kazandı ve arkadaşları için erzak aldı. Ve kentin girişine bir günlük çabanın karşılığı bir dirhem olduğunu yazdı. İkinci gün güzel genç kente indi. Ancak iş bulamadı. Fakat kentte zengin bir kadının ilgisini çekti. Güzel genç kazandığı paranın ardından kendi girişinde bir gün güzelliğin bedeli 500 dirhem diye yazdı.
Üçüncü gün ise bezirganın oğlu kente indi ve ticaret anlayışını kullanarak bir gemide bulunan malları veresiye satın aldı ve daha yüksek fiyata nakit olarak sattı. Ve mal sahibine borcunu ödedikten sonra arkadaşlarına erzak aldı. Ve kentin girişine de bir günlük aklın bedeli 100.000 dirhem diye yazdı. Dördüncü gün ise sıra şehzadeye geldi. Şehzade takdir ve kader her şeyin üstünde olduğuna inanıyordu. Şehzade kente geldiğinde kentin padişahı ölmüştü. Askerler şehzadeden kuşkulandı ve casusluk suçlamasıyla yakalandı. Ertesi gün padişahın yerine kimin geçeceği tartışılırken askerlerin komutanı bir casus yakaladıklarını söyledi. Kentin önde gelen büyüklerinden biri onu hemen getirmelerini emretti. Şimdi dilerseniz hep birlikte maceranın devamını dinleyelim.
Askerler gidip hemen şehzadeyi eli kolu bağlı vaziyette getirdi. Kentin büyüklerinden biri şöyle sordu. ''Sen nereden geldin? Neden burada casusluk yapıyorsun?'' Şehzade şaşkın şaşkın şöyle dedi. ''Casusluk mu? Ne casusluğu? Ben şehzadeyim, kentim sizin kentinizin yakınlarında. Babam vefat edince kardeşim bana karşı isyan etti ve tahta geçti. Ben de canımı kurtarmak için kaçmak zorunda kaldım ve yolda giderken 3 kişiyle tanıştım ve onlarla birlikte bu kente geldim. Şimdi arkadaşlarım beni bekliyor. Onlara erzak götürmem gerekiyor. O sırada sarayda bulunan birkaç bezirgan hemen şehzadeyi tanıdı ve doğru söylediğini, onu birkaç kez babasının yanında gördüklerini anlattı.
Bu gelişmenin üzerine kentin büyükleri bu şehzadenin ölen padişahlarının yerine geçebilecek en uygun kişi olduğu sonucuna vardılar. Ve şehzadeyi Allah onlara bu iş için gönderdiğine inandılar. Böylece yeni padişahın kim olacağı üzerindeki anlaşmazlıklar da sona erecekti ve kimse itiraz etmeyecekti. Genç şehzade bu kadar kolay padişah oluverdi. O kentte adet şöyleydi ki ilk gün seçilen padişah beyaz bir filin üzerine bindirilir, kentte dolaştırılır, böylece halkın onu tanıması sağlanırdı. Genç padişah kentin girişine geldiğinde arkadaşlarını bulamadı. Ama onların yazdıklarının yanına şöyle yazılmasını emretti. Akıl, çaba ve güzellik ancak Allah'ın istek ve iradesiyle beraber olunca sonuca ulaşır. Ve benim şu bir günlük saadet ve mutluluğum bu sözün ispatıdır.
Padişahın halkla tanışma töreni sona erdikten sonra genç padişah saraya döndü ve tahta geçti ve ilk fırsatta birkaç adamını gönderdi ve arkadaşlarını saraya getirmelerini emretti. Arkadaşları her şeyden habersiz, panik içinde saraya getirildi. Fakat burada arkadaşlarını tahta görünce hepsi şaşkına döndü. Padişah onların hallerini hatırını sorduktan sonra geçen gün yaşadığı maceranın tümünü anlattı. Arkadaşları durumu öğrenince çok sevindi ve onu kutladı. Bu sohbetin ardından genç padişah, akıllı ve zeki olan bezirganın oğlunu vezir olarak atadı. Güzel gence de büyük bir servet verdi ve kendisine gidip başka bir yerde bir iş edinmesini söyledi ve güçlü çiftçinin oğlunu da ordusunun komutanlarından biri olarak atadı.
Genç padişah bunlardan başka çok önemli bir konuyu da anlatmak istiyordu. O sırada kendi kendine düşündü ve şimdi bütün herkes oradayken bu konuyu anlatmanın en uygun zaman olduğuna karar verdi. Ardından şöyle konuştu. Dostlarım, yeryüzünde ve bu kentte hatta sizin aranızda zeka, cesaret ve güzellik bakımından benden üstün olan birçok insan vardır. Ben ne aklıma güvendim, ne de güzelliğime, ne de bileğimin gücüne. Kardeşim beni yenerek iktidarın başına geçmesinden sonra böyle bir mevkiye gelmek hele dursun asla hayatta kalabileceğimi dahi düşünmemiştim. Eğer bu büyük mevkiye ermek için bunlar gerekli olsaydı ben hiçbir zaman buralara kadar gelemezdim. Ben evinden kovulmuş, korkudan çöllerde avare olmuş bir gençtim. Ancak kader ve ilahi irade beni bu kente kadar getirdi ve bu haşmeti ve şefkati kazandırdı. Eğer Yüce Allah irade buyurmasaydı bu mevki akıl, güzellik ve çaba ile elde edilemezdi. Eğer bunlarla mümkün olabilecekse yine de uzun yıllar geçmesi gerekirdi. O zaman her şeyin Allah'ın elinde olduğu ve Hak Teala istemeden en akıllı insanlar bile bir yere varamayacağı sonucunu elde etmiş oluruz.
Bu sözlerin ardından genç padişah sustu. orada bulunan insanların arasında yaşlı bir adam vardı. Ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey genç padişah, sen çok yaşa. Siz ne anlattıysanız hepsi akıl ve dirayetinizdendi. Gerçekten de eğer Allah'ın iradesi olmasaydı siz padişah olamazdınız. Şimdi benim de size anlatmak istediğim bir öykü var. Eğer müsaade buyurursanız onu anlatayım. Peki yaşlı adam ne anlattı? Onu da bir sonraki bölüme bırakalım.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizleri www.parsuray.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir.ir'e gönderebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur Kapısı. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sohbetimizin her günkü bölümü Ahlak, Ahkam ve Dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Mübarek Ramazan ayı kendimizi yetiştirme ayıdır. Bu, insanlara kendilerini bulmaları ve ilahi yolda adım atmaları için güç kazandırır. Bu aya özel ibadetlerden biri ise oruç ibadetidir. Oruç ibadetinde diğer ibadetlerde bulunmayan bazı özellikler vardır. Bu ay oldukça özeldir. Öyle ki Allahu Teala hakkında şöyle buyurmuştur. Oruç benim içindir ve mutlaka mükafatını ben veririm. Aslında oruç ibadetini özel kılan şey, oruç ibadetinde yatan ihlastır. Oruç ibadeti diğer ibadetlerden farklı olarak insanların gözü önünde yerine getirilen bir ibadet değil, gizli bir ameldir. Müslümanlar namaza durduklarında duruşları, kıyam, rükû, secde gibi amelleri namaz kılmakta olduklarını gösterir. Yine humus, zekat veya infak durumu da insanların gözü önünde olur. En azından bunları teslim alan kişi bu ameli fark eder. Hac, cihat ve diğer ibadetler de öyledir. Oysa oruç ibadeti insanın hiçbir hareket veya zahiri ameliyle beraber değildir. Ve oruç tutan insan dile getirmedikçe kimse zahirinden oruç tuttuğunu fark etmez.
أنت الرب العظيم.
Hazreti Ali aleyhisselam oruç hakkında şöyle buyurur. Oruç, kul ile Yaradan arasında bir ibadettir. Yaradan'dan başka hiç kimse bu ibadeti fark etmez. Allah'tan başka hiç kimse mükafatını veremez. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde belirtildiği üzere, Yüce Allah tüm hasene amellerin mükafatını verir. Ancak oruç hakkında buyurduğu oruç ibadeti benim içindir ve mükafatını da ben veririm diye buyurması, oruç ibadetinin özel konumu ve insanları ihlas makamına nail etmesi yüzündendir. Yine ilginçtir ki Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha da Fedekiye hutbesinin başında oruç ibadetini vacip kılmasının sebebi hakkında şöyle buyurur. Allah-u Teala oruç ibadetini ihlasın temellerini pekiştirmek üzere vacip kıldı. Dolayısıyla eğer bir insan gün boyunca halvetinde veya açık gizli oruç olursa bu onun ihlaslı oluşunun işaretidir. Faydası da niyetini ihlaslı yapmak, şan ve şöhretten kaçınmak ve nefsini alıştırmak ve geliştirmektir.
Tahran Radyosu.
İslam ahkamına göre oruç ibadetini batıl eden konulardan biri kafayı tamamen suya batırmaktır. Buna göre kafayı musluğun altında veya banyoda yıkamanın sakıncası yoktur. Eğer oruç tutan insan kasten başını tamamen suya batırırsa vacip ihtiyat gereği orucu batıldır. Bu amelde bedenin suyun içinde veya dışında olması bu hükmü etkilemez. Yine eğer kafasının yarısını suya batırır, daha sonra sudan çıkarıp diğer yarısını suya batırırsa orucu bozulmaz. Bundan başka eğer başının tamamını suya batırırsa, fakat saçı suyun dışında kalırsa orucu bozulur. Ancak başına bir kapla su dökmesi ve benzeri durumların sakıncası yoktur ve orucu bozulmaz. Eğer oruç tutan insan kafasının tamamı suya batıp batmadığından kuşku duyarsa orucu sahihtir. Yine eğer oruç tutan insan istemeyerek suya düşer ve kafasının tamamı suya batarsa orucu bozulmaz. Fakat hemen kafasını sudan çıkarması gerekir. Yine oruç olduğunu unutup kafasını tamamen suya batırırsa orucu batıl olmaz. Fakat oruç olduğunu hatırladığı anda kafasını hemen sudan çıkarması gerekir. Bazı fakirler balık adamı kıyafeti gibi kıyafetleri giyen biri bedeni ıslanmayacak şekilde suya girer ve kafası da özel başlıkla örtülmüş olup kafası ıslanmazsa orucu doğrudur diyor. Ancak bazı fakirler vacip ihtiyat gereği bu durum orucun bozulmasına sebep olduğunu belirtiyor. Bu fakirler özel kıyafet ve gözlükle ve vücut ıslanmadan suyun altında yüzmek de orucun batıl olmasına yol açtığını kaydediyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, hepimiz yerine getirilmesini arzu ettiğimiz birçok hacetimiz vardır. Ancak birçoklarımız için bir hacetin karşılanması için çok kez dua etmişizdir. Fakat o duamız karşılık bulmamıştır. Ancak emin olun, Yüce Allah'ın bizler için belirlediği şeyler, bizim kendimizin istediğimiz şeylerden çok daha iyidir. Zira
Allah-u Teala her şeyin sonunu en iyi bilendir. Yüce Allah Şura suresinde bu bağlamda şöyle buyuruyor: Size verilen şey yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükafat iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Allah-u Teala sevdiği kullarının sesini duymayı çok sever. Dolayısıyla sürekli dua etmeli ve bunu yapmaktan yorulmamalı ve her halükarda ilahi rahmete umudumuzu yitirmemeliyiz. Eğer siz de Yaradan'la sohbet etmeyi ve onun kulları ile nasıl sohbet ettiğini öğrenmek istiyorsanız, Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet edin. Hazreti Ali aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyurur: Kim bir kapıyı ard arda çalar ve ısrarla bu işe devam ederse, o kapı sonunda açılır. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam da Yüce Allah'ın zatına yemin ederek şöyle buyurur: Kul haceti üzerinde ısrar ederse, Allah-u Teala hacetini yerine getirir. Ebu Hamza Somali, Cevşin-i Kebir ve benzeri dualar normal dualardan daha uzundur. Ve gerçekte bizleri dua etme konusunda ısrarcı olmaya, bilge ve dinleyen Allah'la fısıldaşmaya davet eder. Şimdi geçen bölümde okuduğumuz Ebu Hamza Somali duasının bir başka bölümünü hep birlikte okumak istiyoruz. Ey Rabbim! Senin lütuf ve ihsanının kapsamadığı bir cehalet var mı? Ve senin hilin ve yumuşaklığını tüketen bir zaman var mı? Amellerimizin senin nimetlerinin karşısında bir değeri yoktur. Senin sonsuz kereminin karşısında kötü amellerimizi nasıl çok sayabiliriz? Ey Rabbim, senin sonsuz merhametin günahkarları nasıl kapsamını almaz? Ey mağfireti hesapsız olan, ey rahmet eli daima açık olan, ey Mevlam, eğer beni katından ve rahmet kapından uzaklaştırsan bile, andolsun izzetine kesinlikle kapından geri dönmem ve sana yalvarmaktan vazgeçmem. Çünkü senin kerem ve ihsan sahibi olduğunu biliyorum. İstediğin işi yaparsın. İstediğini istediğin kadar ve istediğin şekilde azaplandırırsın. İstediğine istediğin kadar ve istediğin şekilde merhamet edersin. Yaptıkların hakkında kimse seni sorguya çekemez. Mülkünde sana karşı gelinemez. Yönetiminde ortak olamaz. Hükmüne muhalefet olunmaz. Tedbirinde hiç kimse sana itiraz edemez. Yaratmak ve hüküm sana mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
Ey Rabbim, sana yönelen, keremine sığınan, ihsan ve nimetlerini tanıyan bir kulun olarak kapına gelmişim. Sensin affını günahkarlara çok görmeyen cömert. Fazlın eksilmez, rahmetin azalmaz. Biz senin kadim ve ezeli affına, sonsuz lütuf ve rahmetine güveniyoruz. Ey Rabbim, acaba bizimle sana olan umut ve beklentimizin aksini mi muamele edeceksin? Veya umutlarımızı boşa mı çıkaracaksın? Hayır, kesinlikle. Ey Rabbim, senin hakkında böyle bir zana sahip değiliz. Ve senin dergahına olan umudumuz da bu değildir. Senden arzu ve beklentimiz çok büyüktür. Sana karşı günah işledik. Ama arzumuz günahlarımızı örtmendir. Seni çağırdık. Ümidimiz duamıza icabet etmendir. Arzumuzu gerçekleştir ey Mevlamız. Yaptıklarımızın karşısında neye müstahak olduğumuzu biliyoruz. Ama sen halimizi biliyorsun. Biz de biliyoruz ki sen katından bizleri eli boş geri çevirmezsin. Biz senin rahmetine layık olmasak da sen sonsuz lütfunun gereği bize ve günahkarlara ihsanda bulunmaya layıksın. Layık olduğun şeyin hürmetine bize ihsanda bulun. Bize İhsan ve bağışta bulun. Çünkü senin bağışına muhtacız. Ey sana sevgi besleyenin dostu, ey sana sığınanın ve herkese olan bağlılığını kesip sadece sana alaka bağlayanın gözünün ışığı. Sensin her işi iyi olan ve biziz kötü amel sahibi. Öyleyse ey Rabbim, kendi güzelliğinle kötü yönlerimizi bağışla. Ey Rabbim, senin lütuf ve ihsanının kapsamadığı bir cehalet mi var? Ve senin hilim ve yumuşaklığını tüketen bir zaman mı var? Amellerimizin senin nimetlerinin karşısında bir değeri yoktur. Senin sonsuz kereminin karşısında kötü amellerimizi nasıl çok sayabiliriz? Ey Rabbim, senin sonsuz merhametin günahkarları nasıl kapsamını almaz? Ey mağfireti hesapsız olan, ey rahmet eli daima açık olan. Ey çok bağışlayan, senin nurunla hidayete erdik. Fazl ve ihsanınla gani olduk. Nimetinle sabahladık ve akşam ettik. Günahlarımız sana aşikardır. Allah'ım, senden af diliyoruz ve tekrar sana dönüyoruz. Sen bize çeşitli nimetler vererek şefkat gösteriyorsun. Biz ise bunun karşısında günah işliyoruz. Senin hayrın daima bize inmektedir. Bizim ise fenalığımız sürekli sana gelmektedir. Her zaman kerim bir melek kötü amelimizi senin huzuruna getirir. Ama bu amelimizin kötü olması bize bol bol zahiri ve batini nimetler vermene engel olmuyor. Her şeyden münezzehsin. yarattığında ve tekrar dirilttiğinde hilmin, keremin ve lütfun sonsuzdur. İsimlerin mukaddestir, methin yücedir. Tüm eser ve nişanelerin güzeldir. Allah'ım, senin lütuf ve hilmin o kadar büyük ve çoktur ki, asla beni hatalarım ve kötü işlerimle değerlendirmezsin. Ey Mevlam, ey Mevlam, ey Mevlam, bağışla bizi, bağışla bizi, bağışla bizi. Evet değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ederken sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, aydınlatıcı beyanatında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın gözünden hükümetin değersiz olduğuna değinerek halkı ısrarı üzerine hükümeti kabul ettiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam binlerce ölüyle yaşanan üç büyük askeri savaşın sığdığı bu hükümeti siz Nehrül Belaga'da bakın bu hükümeti küçümsediğini gösteren ifadelerle tanıtıyor. Bir kez onu İbni Abbas'a hitaben yamalanmış ayakkabısının bağcığından daha değersiz biliyor. Bir yerde ise işte bu hükümet hakkında şöyle diyor. Senin dünyan bütün ziynetiyle benim için keçinin burnundan çıkan sudan daha değersizdir. Bir keçinin aksırmasından çıkan o rutubetin ne kadar hayati değeri vardır? Hiç. Buyuruyor ki Ali için bu hükümet, bu güç, bu tahta oturmak bundan daha az ve daha önemsizdir. Bir yerde aynı hutbede hükümeti neden kabul etmediği için şöyle istidlal ediyor. Eğer orada bulunanların biat etmeye hevesli kitleler varlığı ve bir yar ve yaverin varlığı için bana hüccetin tamamlanması olmasaydı, baktım halk gelmiş ısrar ediyorlar. Desteklerini sunuyorlar, kabul ettim. Yine buna sebep olarak, ayrıca Allah'ın her ümmetin alimlerinden aldığı ahd yüzünden, zalimin zulmüne, mazlumun ve zulme uğrayanın açlığına sessiz kalmasınlar. Buyuruyor ki Allahu Teala alimlerden dünya bilginlerine görev belirlemiştir.
ki zalimin tokluğu ve mazlumun açlığı ve yoksulluğuna sabretmesinler, tahammül etmesinler. İşte bunlar emir ölü müminini hükümete çeken şeylerdi ya da onun aleyhine fesat yapanlara karşı direnmek, dayanmak, hatta askeri savaşa çekenlere, yoksa hükümet emir ölü müminin için değersizdi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Tır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.